Birinci Ayran. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Tanrı'nın Yumruğu, yazarı Frederick Forsyth, özgün adı The Fist of God, çevirmeni Mehmet Armancı. Türü polisiye, Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. basım, Kasım 1994. ISBN numarası 978-975-405-501-7. Bu kitap 448 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Nisan 2022. Kurun telefonu 0212-359-7659. Arka kapakta sadece Frederick Forsyth'ın bir resmi var. Birinci bölüm. Ölümüne 10 dakika kalmış olan adam gülüyordu. Onu böyle eğlendiren şey o yağmurlu 22 Mart 1990 akşamı kendisini bürosundan evine götürmekte olan özel yardımcısı Monique Jamine'nin anlattığı bir hikayeydi. Söz konusu kişi Stahl Caddesi'ndeki Uzay Araştırmalar Şirketi bürosunda çalışan ortak dostları olan bir kadındı. Herkesin bir erkek avcısı olarak gördüğü bu kadın seviciydi. Böylesi bir aldatıcılık adamın belden aşağı olan mizah anlayışına çok uygun düşmüştü. Çift Brüksel'in Ukel mahallesindeki bürodan saat 7'ye 10 kala ayrılmıştı. Renault 21'i Monique sürüyordu. Daha birkaç ay önce çok kötü bir sürücü olduğu ve bir kaza yapıp öleceği korkusuyla patronu Volkswagen'ini satmıştı. Bürodan adamın François Folly sokağı, Sherid Road sitesindeki dairesine gitmek sadece 10 dakika sürerdi. Ama o gün yarı yolda bir fırının önünde durmuşlardı. İçeri her ikisi de girmiş, patronu en sevdiği köy ekmeğinden bir tane almıştı. Rüzgarla birlikte yağmur da başladığından sokağa çıkınca başlarını eğmişler ve ikisi de arkalarından gelen arabayı görmemişlerdi. Bunda bir gariplik yoktu. İkisi de bu işler için eğitilmiş insanlar değildi. İçindeki iki kişinin bulunduğu araba bilim adamını haftalardır izlemekteydi. Bir an bile yanına yaklaşmamışlar ama bir an bile arabayı gözden kaybetmeden izlemişlerdi. Bunu başkaları fark etmişti ama bu adam bilmiyordu. Mezarlığın hemen önündeki fırından çıkınca ekmeği arka koltuğa attı ve evine gitmek için yine arabaya bindi. Monique saat 7'yi 10 gece sokaktan 15 metre içeride olan apartmanın camlı kapısı önünde durdu. Patronuyla birlikte yukarı çıkmayı teklif ettiyse de adam bunu istemedi. Monique onun sevgilisi Helen'i beklediğini ve tanışmalarını istemediğini biliyordu. Büronun kendisine hayran kadın personeli, karısı Kanada'dayken Helen'in sadece bir arkadaş olduğu hikayesini yutmuş görünürlerdi. Adam arabadan çıktı, trench coat'unun yakasını kaldırdı, yanından hiç ayırmadığı siyah çantayı omzuna astı. Çanta neredeyse 15 kilo gelirdi ve içi kağıtlar, hesaplar ve verilerle doluydu. Bilim adamı kasalara güvenmez, en son projelerinin ayrıntılarının omzunda asılıyken daha güvenli olduğuna inanırdı. Monique patronunu en son gördüğünde adam bir omzunda çantası, diğer kolunun altında ekmeği olduğu halde anahtarlarını çıkarmaya çalışıyordu. Onun kapıyı açıp içeri girdiğini, kapının arkasından kapanıp kendiliğinden kilitlendiğini gördü. Sonra gaza basıp oradan uzaklaştı. Akademisyen 8 katlı apartmanın 6. katında oturuyordu. Binanın arka tarafındaki iki asansörün çevresinden dönerek bir merdiven yükselmekteydi. Her sahanlıkta bir yangın çıkış kapısı vardı. Adam asansöre binip 6. kata çıktı. Ayağını yere basar basmaz holün ayak düzeyindeki loş lambaları yandı. Omzu çantasının ağırlığıyla o yana eğilmiş olarak anahtarlarını şakırdatıp sola doğru yürüdü. Anahtarı kilide sokmaya çalıştı. Katil asansör boşluğunun öteki yanında bekliyordu. Elindeki susturuculu 7.65'lik Beretta olduğu halde ayaklarının ucuna basarak ortaya çıktı. Boş mermi kovanlarının yere saçılmaması için tabanca naylon bir torbaya sarılmıştı. Bir metre uzaktan atılan 5 mermi adamın başına ve boynuna isabet etti. İri yarı adam kapısına yıkıldı, sonra kayıp halıya yuvarlandı. Katil ölüp ölmediğini kontrol etmedi, buna gerek yoktu. Bu işi daha önce yapmış, tutuklular üstünde çok çalışmıştı. İşini tam yaptığını biliyordu. Koşa koşa 6 kat merdiveni indi, binanın arka kapısından çıkıp ağaçlıklı bahçeden geçerek bekleyen arabaya bindi. Bir saat sonra ülkesinin elçiliğinde, bir gün sonra da Belçika'nın dışındaydı. Helen 5 dakika sonra geldi. Önce sevgilisinin kalp krizi geçirdiğini sandı. Paniğe kapılıp eve girdi, ambulansa telefon etti. Sonra arkadaşının doktorunun da aynı apartmanda oturduğunu hatırlayıp onu aradı. İlk gelen ambulans oldu. Adamlardan biri yüzü hala yere dönüp yatan cesedi kaldırmaya çalıştı. Eli kan içinde kalmıştı. Bir dakika sonra doktor da adamın ölmüş olduğunu bildirdi. O kattaki 4 daireden sadece yaşlı bir kadın kapıya çıkmamıştı. O da klasik müzik dinliyordu ve hiçbir şey duymamıştı. Yerdeki adam dünyaya ve son zamanlarda Saddam Hüseyin'e top tasarımcılığı yapan Dr. Gerald Vincent Bull'du. Dr. Gary Bull'un öldürülmesinin ardından Avrupa'nın her tarafında garip şeyler olmaya başladı. Brüksel'de Belçika karşı istihbaratı, doktorun birkaç aydır Doğu Akdenizli'ye benzer iki esmer adam tarafından çeşitli arabalarda izlendiğini kabul etti. 11 Nisan'da İngiliz gümrük memurları Middlesbrough rıhtımında dev boyutlu 8 çelik boru parçası ele geçirdiler. Borular çok ustaca dökülmüşlerdi. Uçlarına birbirine geçecek şekilde diş açılmıştı. Gümrük memurları bunların konşimentoda yazılı olduğu gibi bir petrokimya fabrikası için olmadığını, Gary Bull'un tasarımını yaptığı ve Irak'a gönderilmekte olan büyük bir topun namlusu olduğunu iddia ettiler. Süper top maskaralığı doğmuştu ve bu işin sonunda pek çok istihbarat örgütünün gizli eli, bürokratik beceriksizlikler ve politik hilekarlıklar ortaya çıkacaktı. Aradan 1-2 hafta geçince süper topun parçaları Avrupa'nın her yerinde ortaya çıkmaya başladı. Türkiye 23 Nisan'da Irak'a götürülen 10 metrelik tek parça boru taşıyan bir Macar kamyonunu durdurduğunu ve bunun topun bir parçası olabileceğini bildirdi. Aynı gün Yunan yetkililer çelik parçalar taşıyan bir kamyonu durdurdular ve talihsiz İngiliz sürücüsünü suç ortağı diye haftalarca tutuklu bıraktılar. İtalyanlar Mayıs'ta Società della Fucina tarafından yapılmış 75 tonluk parçayı, sonra da Roma yakınlarındaki Fucina fabrikasında 15 tonluk bir başka parçayı ele geçirdiler. Bu son ele geçenler titanyum çelik karışımından yapılmıştı ve topun kuyruğu olduğu tahmin ediliyordu. Daha sonra Kuzey İtalya'da Brescia'daki bir depoda başka parçalar bulundu. Almanlar Frankfurt ve Bremerhaven'da artık dünyaca ün kazanmış süper topun parçaları olduğu iddia edilen ve Mannesmann AG tarafından yapılmış parçalar buldular. Gary Bull bu parlak ürününün siparişlerini çok iyi dağıtmıştı. Namluyu oluşturan çelik tüpler iki İngiliz firması tarafından üretilmişti. Ancak 1990 Nisan'ında ele geçirilen 8 parça, 52 parçalık 1 metre kalibrelik ve 156 metre uzunluğundaki iki top namlusunun son parçalarıydı. Top silindir biçiminde ve bir telefon kulübesi boyunda mermi atabilecek güçte olacaktı. Topun parçaları Yunanistan, İsviçre, Avusturya, Almanya ve Belçika'da bulundu. Topun üretimi 7 ülkeye dağıtılmıştı ve hiçbiri ne yaptığını tam olarak bilmiyordu. Popüler basın ve başarılarıyla mutlu olan gümrük memurları bayram ediyordu. Ancak kimsenin söz etmediği şey atın elden kaçtığıydı. Ele geçirilen parçalar 2., 3. ve 4. süper toplar içindi. Gary Bull'un öldürülmesi medyada çok garip kuramlar üretilmesine neden olmuştu. Her şeyden CIA sorumludur taraftarları cinayeti CIA'nın işlediğini iddia ediyorlardı. Bu da saçmalıktı. Langley geçmişte bazı koşullar altında belirli kişilerin ortadan kaldırılmasına göz yummuşsa da bu insanlar hep ikili ajanlar, kaçaklar ve benzeri kişilerdi. Gary Bull, arka sokaklar dünyasının insanı değildi. Ünlü bir bilim adamı, bir top tasarımcısı ve müteahhitti. Yıllarca ülkesi için çalışmış ve yaptığı iş konusunda Amerikan asker dostlarıyla konuşan bir Amerikalıydı. Eğer silah sanayiinde bulunan ve Amerika'nın düşmanı olmayan, o zaman öyleydi, bir ülke için çalışan her tasarımcı ve sanayici temizlenecek olsaydı, bu listeye Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'da 500 kişi girerdi. Son olarak da CIA son 10 yıldır yeni bir bürokrasinin pençesindeydi. Hiçbir profesyonel istihbaratçı yazılı ve imzalı emir almadan bir ölüm emri veremezdi. Gary Bull gibi bir insan için de bu emrin CIA başkanının kendisinden gelmesi gerekirdi. O sırada CIA başkanı eski bir Kansas yargıcı olan William Webster'dı. Webster'dan bir ölüm emri çıkarmak, Marion cezaevinden kırık bir kaşıkla tünel açıp kazmaktan daha güçtü. Gary Bull'u kim öldürdü? Esrarının en baş kişisi kuşkusuz İsrail'in Mossad'ıydı. Basının tümüyle Bull'un arkadaşları ve ailesi aynı sonuca varmışlardı. Bull Irak için çalışıyordu. Irak İsrail'in düşmanıydı. 2 kere 2 4 ederdi. Ancak o gölgeler ve çarpıtıcı aynalar dünyasında 2 olarak görünen bir şey 2 de olabilecek bir şeyle çarpılınca sonuç 4 de olabilirdi, olmayabilirdi de. Mossad dünyadaki istihbarat örgütlerinin en küçüğü, en acımasızı ve en gözü karasıdır. Geçmişte Kidon, yani İbranice süngü demektir, ekiplerini kullanarak çok adam öldürmüştür. Ancak Mossad'ın da kendileri tarafından belirlenmiş olsa bile bazı kuralları vardır. İnfazlar 2 kategoridir. Birincisi operasyon gerekliliğidir. Bir operasyon dost kişilerin yaşamları tehlikeye girdiğinde araya girmiş olan insanın ortadan kaldırıldığı, önceden tasarlanmamış bir durumdur. Bu gibi olaylarda ekibin başındaki yetkilinin tüm operasyonu tehlikeye düşürecek kişiyi ortadan kaldırmaya hakkı vardır ve bunun için Tel Aviv'deki patronları kendisine iş bittikten sonra onaylarını verirler. Diğer kategori ise infaz listesinde olanlardır. Bu liste 2 yerde vardır. Başbakanın özel kasası ve Mossad başkanının kasası. Her yeni başbakanın 30 ila 80 kişilik bu listeyi görmesi gereklidir. Ya her adın yanına imzasını atarak Mossad'a gerekirse ve gerektiği zaman onayını verir ya da her infazdan önce kendisine danışılmasını ister. Ancak her iki durumda da infaz emrini imzalamak zorundadır. Geniş bir şekilde ele alındığında listedekiler 3 sınıfa girerler. Birinci sınıfta bunlar hemen tümüyle yok olmuşlarsa da birkaç Nazi vardır. Yıllar önce İsrail, Adolf Eichmann'ı yakalayıp yargıç önüne çıkarmak için çok büyük bir operasyon düzenlemişti. Çünkü onu uluslararası bir örnek yapmak istiyorlardı. Fakat bu arada öteki Nazilerin işleri sessiz sedasız bitirilmişti. İkinci sınıf çağdaş teröristlerden oluşur. Bunun içinde Ahmet Cibril, Ebu Nidal gibi Yahudi kanı dökenler ya da dökmek isteyen Araplar ve Arap olmayan birkaç kişi de vardır. Gary Bull'un adının da bulunabileceği üçüncü kategoride İsrail'in düşmanları için çalışanlar ve çalışmalarına izin verilirse İsrail ve yurttaşları için büyük tehlike olacaklar yer alır. Bütün listelerde ortak olan nokta hedef kişilerin ellerinin kana bulanmış ya da bulanacak olmasıdır. Bir infaz sisteminde başbakan bunu adını çok az İsrail hukukçusunun bildiği çok gizli bir hukuk araştırmacısına devreder. Araştırmacı suçlamayı bir savcı ve bir savunma avukatının bulunduğu bir mahkemede okutur. Mossad'ın isteği kabul edildiği takdirde konu onaylaması için başbakana iletilir, gerisini Kidon ekibi halleder. Bull'u Mossad öldürdü. Kuramının sorunu hemen hemen her aşamada yanlış olmasıydı. Evet, Bull Saddam Hüseyin için çalışıyordu. Ona yeni bir konvansiyonel top, yani menzil İsrail'i vuracak kadar değildi. Bir roket programı, bir gün vurabilirdi. Ve dev bir top, ki bu İsrail'i hiç kaygılandırmıyordu, hazırlamaktaydı. Ancak bu işi yapan daha yüzlerce kişi vardı. Irak'ın iğrenç zehirli gaz sanayisinin ardında yarım düzine Alman firması verdi. Ve Saddam İsrail'i bunun ürünleriyle tehdit etmiş bulunuyordu. Almanlar ve Brezilyalılar saat 16 roketleri üzerinde çalışıyorlardı. Irak'ın nükleer bomba çalışmalarının başlıca ikmalcisi Fransızlardı. Bull'un fikirleri, tasarımları, çalışmaları ve ilerlemesinin İsrail'i yakından ilgilendirdiği kuşkusuzdu. Ölümünden sonra evine son birkaç aydır gizlice girildiği konusundaki kaygıları sık sık dile getirilmişti. Hiçbir şey alınmamış ama eve girildiğinin izleri bırakılmıştı. Bardaklar kaldırılmış, sonra yine bırakılmıştı. Pencereler açık kalmıştı. Bir video kaseti başa sarılıp aletten çıkarılmıştı. Bull bunların bir uyarı mı olduğunu ve ardından Mossad'ın mı bulunduğunu merak etmişti. Aslında hepsi birer uyarıydı ve ardından Mossad vardı. Ama çok başka bir nedenle. Cinayetten sonra kendisini Brüksel'de izleyen esmer yabancıların bekledikleri anı kollayan İsrailli katiller oldukları medya tarafından ortaya atılmıştı. Ancak ne var ki Mossad ajanları Pancho Villa gibi ortada dolaşmazlardı. Onlar eğer oradaysa kendilerini kimse göremezdi. Ne Bull, ne dostları ve ailesi, ne de Belçika polisi. Onlar Belçika'da Avrupalı'dan farksız olurlardı. Bull'un başka bir ekip tarafından izlendiğini Belçikalılara bildiren de onlar olmuşlardı. Ayrıca Gary Bull çok tedbirsiz bir insandı. Daha önce İsrail için çalışmıştı, ülkeyi ve insanlarını severdi. İsrail ordusunda dostları vardı ve ağzını tutmayı bilmezdi. Gary, saat 16'daki o roketleri çalıştıramayacağına bahse girerim gibi bir şey söylendiğinde hemen 3 saatlik bir monoloğa başlar, neler yaptığını, projenin ne tür ilerlemeler kaydettiğini, sorunların neler olduğunu ve bunları nasıl çözeceğini bir bir anlatırdı. Bir istihbarat servisi için bulunmaz kaynaktı. Yaşamının son haftalarında kendisine gelen iki İsrailli generale durumu en küçük ayrıntısına kadar anlatmış, bütün anlattıkları da generallerin çantalarındaki ses kasetlerine kaydedilmişti. Böylesine bir bilgi kaynağını kim ortadan kaldırmak isterdi ki? Son olarak Mossad'ın bir terörist de değil ama bir bilim adamı ya da bir sanayiciye başka bir tavrı daha vardı. Son bir uyarı mutlaka verilirdi ve bu bardakların yerini değiştirmek ya da bir kaseti başa sarmak gibi garip şeyler değil, gerçek bir sözlü uyarı olurdu. İlk Irak nükleer reaktörü üzerinde çalışan ve 13 Haziran 1980'de Paris'teki otel odasında öldürülen Mısırlı nükleer fizikçi Dr. Yahya el-Meşhad için de bu kural uygulanmıştı. Arapça konuşan bir ajan odasına gitmiş ve yaptığı işi bırakmazsa başına gelecekleri açıkça söylemişti. Mısırlı yabancıya defolup gitmesini söylemişti ki bu hiç de akıllıca bir şey değildi. Meşhad 2 saat sonra ölmüştü. Ama elinde yaşamak için fırsat vardı. Bir yıl sonra da Osirak 1 ve 2'de Fransızlar tarafından kurulan nükleer tesis İsrail hava saldırısıyla yerle bir edilmişti. Bull farklıydı. Kanada doğumlu Amerikan yurttaşıydı. Yanına yaklaşılabilen çok yetenekli bir insandı. İsrailliler kendisiyle bir dost gibi konuşabilirlerdi. Ve bunu da çok kez yapmışlardı. Birini ona gönderip bu işe bir son vermesi söylenebilirdi. Bunu kişisel bir şey olarak alma Gary, ama işler böyledir bilirsin. Ya bırakırsın ya da ölürsün. Bull ölümünden sonra Kongre madalyası alma peşinde değildi. Ayrıca İsraillilere ve yakın dostu George Wong'a Irak'tan artık kurtulmak istediğini söylemişti. Bu kadarı yetmişti artık. Doktor Gary Bull'un başına gelenler çok farklı şeylerdi. Ontario'da North Bay'de doğmuştu. Okulda çalışkandı ve işinde başarılı olma, dünyanın takdirini kazanma isteği vardı. 16 yaşında liseden mezun olduğunda bu kadar genç birini kabul eden tek üniversite Toronto Üniversitesi'nin mühendislik fakültesiydi. Bull burada sadece akıllı değil, teknik açıdan parlak olduğunu da gösterdi. 22 yaşında en genç doktor oldu. İlgisini çeken uçak mühendisliği ve özellikle de balistik olmuştu. Oradan da topçuluğa geçti. Bull Toronto'dan sonra Quebec'in dışındaki küçük bir kasaba olan Valcartier'de Kanada Silah ve Araştırma Geliştirme Kurumu'na yani CARDE'ye girdi. 1950'lerde insanlık sadece göklere değil, onun ötesindeki uzaya da yönelmeye başlamıştı. Herkesin dilinde olan sözcük roketti. Bull işte bu sırada teknik açıdan parlak olmaktan başka çeşitli yeteneklere de sahip olduğunu gösterdi. Yaratıcıydı, hayal gücü vardı ve alışılmış kalıpların dışındaydı. CARDE'de geçirdiği 10 yıl içinde yaşamının sonuna kadar hep hayalini sürdürdüğü fikri geliştirdi. Bütün yeni fikirler gibi Bull'unki de basit görünüşlüydü. 1950'lerin sonunda ortaya çıkan Amerikan roketlerine bakınca bunların 10'da 9'unun ilk aşama roketler olduğunu gördü. Roketin üstünde yer alan ikinci ve üçüncü aşama roketler ise çok küçüktü. Birinci dev adım rokete havanın ve yer çekiminin en güçlü olduğu ilk 150 kilometreyi aşırtmaktı. 150 kilometre sınırından sonra uyduyu uzaya ve dünyanın 400-500 kilometre üstünde yörüngeye oturtmak için fazla bir güce gerek yoktu. Bir roket fırlatıldığında o hantal ve çok pahalı birinci aşama yok edilir ya da denize düşerdi. Bull ikinci ve üçüncü aşamaları ve en tepedeki uyduyu dev bir topun namlusundan atmak nasıl olur diye düşündü. Finans çevrelerinden bunun kuramsal olarak mümkün olduğunu, ayrıca daha kolay ve daha ucuz olacağını ve topun sürekli olarak kullanılabileceğini anlatmaya çalıştı. Politikacı ve bürokrasi ile bu ilk karşılaşmasında kişiliği nedeniyle başarısız oldu. O onlardan, onlar da Bull'dan nefret ettiler. Birinci ayrımın sonu, sayfa 13.